3. Şark meselesi ve boğazlar. Şark meselesi. Şark meselesi politika terimidir. İlkin 1815'te Viyana Kongresi'nde kullanıldı ve ondan sonra siyaset adamlarıyla tarihçiler nezdinde kredi kazandı. Genel olarak Şark meselesinin ortaya çıkışı ve mana kazanması şöyle oldu. Viyana Kongresi, Napolyon Bonaparte'ın alt üst ettiği Avrupa haritasını düzene koymak için toplandığı sıralarda Rus çarı Alexander, kongre delegelerini Rum davasıyla ilgilendirmek istedi. Kongre, milliyetçilik düşmanı Metternich'in ve doğuda Rusya'nın genişlemesini daima endişeyle karşılamış olan İngiltere'nin tesiriyle bu konu üzerinde görüşmeler yapılmasını reddetti. Buna rağmen Rus delegeleri, resmi görüşmelerin dışında kongre üyelerinin dikkat nazarını Osmanlı İmparatorluğu idaresinde çalışmakta olan Hristiyan halkın durumu üzerine çekmeye çalıştılar ve bu durum için Şark meselesi terimini kullandılar. Terim, kongreden sonra diplomatlar arasında çok kullanılmaya ve çeşitli manalar kazanmaya başladı. 19. yüzyılın ilk yarısında Şark meselesi, genel olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun toprak bütünlüğünün korunması, aynı asrın ikinci yarısında Türklerin Avrupa'daki topraklarının paylaşılması, 20. yüzyılda da imparatorluğun bütün topraklarının bölüşülmesi manasında kullanıldı. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun iç ve dış siyasetinde buhranlı her olay da Avrupalılarca Şark meselesi başlığı altında incelendi. Bu suretle diplomatlar Şark meselesi terimiyle bir hal ve istikbal durumunu anlarken Avrupa tarihçileri de aynı terimi geçmiş zamanlardaki Türk-Avrupa münasebetlerini açıklamak için kullandılar. Böylece Şark meselesi bir tarih terimi olarak mana kazandı. Tarihçiler, Türk-Avrupa münasebetlerinin başlangıcı olarak türlü olaylar kabul ettikleri için Şark meselesinin başlangıcı da tarihçilerin görüş ve eğilimlerine göre tespit edilmiş oldu. Nitekim bu başlangıcı Türk gençlerinin Avrupa'ya yayılmaya başladığı tarihe kadar götürenler bile vardır. Fakat Şark meselesine İslamlığın doğuşunu, Haçlı seferlerinin başlamasını ve Osmanlı Türklerinin Avrupa'ya ayak basmalarını menşe olarak kabul edenler daha çoktur. Tarih bakımından başlangıcı nereye götürülürse götürülsün, Şark meselesinin konu halinde ortaya atılması 18. yüzyılın ikinci yarısıdır. Bu andan itibaren olay olarak var olan bu mesele 1815'te isimlendirildikten sonra 19. yüzyıl boyunca devam ederek 20. yüzyılın ilk 20 yılı içinde kesin olarak Osmanlı İmparatorluğu'nun tarihe gömülmesiyle ortadan kalktı. Başlangıcından ortadan kalkmasına kadar Şark meselesi yalnız Avrupa devletleri için vardır. Avrupalıların anlamış oldukları manada Şark meselesi Türkler için bir Garp meselesidir. Boğazlar meselesi ve Londra Konferansı. Mehmet Ali Paşa ile padişah arasında 7 yıl süren anlaşmazlık ve harp safhası Osmanlı İmparatorluğu'nun zayıflık derecesini ve büyük Avrupa devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'ndaki çıkarlarını belirtmişti. Beş büyük devletin padişahla Mehmet Ali Paşa arasındaki ihtilafa karışmalarının başlıca sebebi, İstanbul'la Boğazların bu ihtilaf esnasında maruz kaldığı tehlikeydi. Mısır meselesinin Londra'da imzalanan dörtlü anlaşma sonunda girişilen harp hareketleriyle çözülmesi, Boğazlar probleminin çözülmesi demek değildi. Osmanlı İmparatorluğu artık Boğazları kendi kudret ve kuvvetiyle savunmayacağı için büyük devletler arasında Boğazlar üzerinde bir antlaşmaya varılması gerekliydi. Böyle bir antlaşmaysa her şeyden önce büyük devletlerin Osmanlı İmparatorluğundaki çıkarları ve bu imparatorluk için besledikleri düşüncelerle ilgiliydi. Rusya ve Boğazlar. Fetihler siyaseti, Büyük Petro'nun bıraktığı farz edilen bir vasiyetnameye dayanan Rusya'nın İstanbul ve Boğazları egemenliğine geçirmek istemesi, yalnız Çarların bir politikası olmayıp Rusya'nın genel istila siyasetinin doğurduğu bir neticeydi. Geniş ve zengin topraklarıyla Avrupa'da siyasette olduğu kadar ekonomide de kuvvetli olmak isteyen Rusya denizlere muhtaçtı. Rusya'nın kuzey ve batı denizleri senenin muayyen bir bölümünde buzlarla örtülüydü. Doğu sahilleri ise ekonomi ve ticaret bakımından yeter derecede değerli değildi. Bu böyle olduğu için Karadeniz'i ve Akdeniz'i Ruslar iktisat ve ticaretleri için birinci derecede önemli buluyorlardı. Ruslar ilk defa olarak Karlofça Muahedesi ile Karadeniz'e birleşik olan Azak Denizi'ne yerleştiler. 1699. Bundan sonra Karadeniz'i Rus gölü yapmak Rus politikasının amaçlarından biri oldu. 1774'te imzalanan Küçük Kaynarca Muahedesi bu amaç istikametinde atılmış kuvvetli bir adımdı. Bu muahede ile Dinyeper Nehri mansabındaki Kılburun Kalesi'ni ve sözde istiklalini sağladıkları Kırım'ı, bir de yeni kale ile Kireçburnu'nu aldıktan başka ticaret gemileri içinde boğazlardan serbestçe geçiş hakkını kazandılar. 1784'te Kırım'ı resmi olarak Rus topraklarına ilhak ettikten sonra Rusya, Grek projesini gerçekleştirmeyi kurdu. Bu projenin temel amacı İstanbul ve Boğazlar üzerinde Rus nüfuzunu gerçekleştirmekti. Rusya'nın Avusturya ile birlikte Osmanlı Devleti'ne karşı bu maksatla 1787'de başlattığı harp onu amacına yaklaştırmaktan uzak kaldı. Napolyon Bonaparte'ın Mısır'a saldırışı 1798, Sankt Petersburg hükümetine maksatlarına ulaşmak için başka yoldan yürümek fırsatını verdi. Ruslar Osmanlı hükümetine Fransa'ya karşı ittifak teklif ettiler. 1799'da Osmanlı-Rus antlaşması bu teklif üzerine imzalandı. Rusya ilk defa olarak dost devlet sıfatıyla boğazlardan her iki istikamette gemi geçirmek hakkını 8 yıl için kazanmış oluyordu. Ruslar Osmanlı İmparatorluğunu başka devletlerle paylaşmak veyahut onun yerinde bir Grek hükümeti kurmaktan ise padişahı himayelerine almanın daha uygun olacağını bundan böyle düşünmeye başladılar. 1805'te yenilenen Osmanlı-Rus muahedesinde Türkiye ve Rusya Karadeniz'i kapalı deniz olarak kabul ettiler. Kendi harp gemilerinden başka harp gemilerinin bu denize girmesi yasaktı. Bir düşman filosunun zorla girmesi halinde iki devlet kuvvetlerini bir ederek karşı koymayı üzerine alıyordu. Bundan başka Rus harp gemilerinin boğazlardan serbestçe geçmesi ve Babali'nin gerektiği hallerde bu gemilere yardım etmesi kararlaştırılmıştı. 1807'de başlayan Osmanlı-Rus harbi dolayısıyla bu muahede hükümsüz kaldıysa da Yunan isyanlarının sebep olduğu 1828-1829 Osmanlı-Rus harbi sonunda imzalanan Edirne Muahedesi'nde Ruslar, boğazlardan ticaret gemileri için geçit haklarını tekit ettirdiler. Hünkar iskelesi antlaşmasıyla da boğazların başka devletlerin harp gemilerine kapatılmasını sağladılar. Bu antlaşmanın hükmü Londra Konferansı'na kadar hak bakımından yürürlükte kaldı. Fransa ve Boğazlar. Fransa'nın boğazlarla ilgilenmesi coğrafya durumundan başka Osmanlı İmparatorluğu'yla yüzyıllardan beri devam ettirdiği siyaset ve ekonomi münasebetlerinin yapısı, bir de 18. yüzyılda sömürge politikasında yer alan değişiklik sebebiyledir. Fransa, Akdeniz devletidir. Osmanlılarla 16. yüzyılda sağladığı dostluk sayesinde kapitülasyonları elde etmiştir. Bunlar Osmanlı topraklarında ekonomi ve ticaret bakımından Fransızlara önemli çıkarlar sağlamaktaydı. 18. yüzyılın ikinci yarısında Amerika'daki sömürgelerini İngilizlere kaptırdıktan sonra Atlas Denizi'nde egemenlik İngilizlerin eline geçmişti. Fransa, Atlas Denizi'ndeki kayıplarını telafi etmek için Akdeniz'i bir Fransız gölü haline getirmek yolunu tuttu. Talleyrand'ın hatıratında Akdeniz problemi şu satırlarda Fransa için manasını buluyor. Akdeniz tamamen bir Fransız gölü olmalıdır. Ticaretini biz yapmalıyız. Bizim projelerimizi kendilerine mal edinmek isteyenleri Akdeniz'den uzaklaştırmalıyız. Kompoformiye Muahedesi'nde 1797'den sonra Venedik Cumhuriyeti topraklarının Avusturya ile Fransa arasında paylaşılması, Fransızların 7 Yunan adalarına yerleşmeleri, hatta Mısır'ı istila etmek teşebbüsünde bulunmaları, Akdeniz'i Fransız gölü yapmak yolunda atılmış kuvvetli adımlardır. Fakat Fransa'nın Akdeniz'i egemenliği altına almak istemesi, Rusya'nın Karadeniz'i Rus Gölü haline getirmek, boğazları ele geçirerek Doğu Akdeniz'e sahip olmak ihtiraslarıyla çarpışıyordu. Çar Alexander, Erfurt'ta Osmanlı İmparatorluğu topraklarının paylaşılmasını Napolyon Bonaparte'la söyleşirken İstanbul'un ve Boğazların Rusya'ya bırakılmasını istemişti. Napolyon bu isteğe İstanbul tek başına imparatorluğa değer ve Marsilya'nın yolu Boğazlardan geçer sözleriyle Rusya'nın ihtiraslarına set çekti. Bundan sonra İstanbul ve Boğazlara karşı yönetilen her Rus hareketi karşısında Fransa'yı Doğu Akdeniz'e yayılmak istidadında olan her Fransız çalışması da karşısında Rusya'yı buldu. İstanbul ve Boğazlarla bu kadar yakından ilgili olan yalnız Rusya ile Fransa değildi. İngiltere de vardı. İngiltere ve Boğazlar. 18. yüzyıla gelinceye kadar İngiltere Osmanlı İmparatorluğu'yla yalnız ticaret bakımından ilgilenmekteydi. 18. yüzyılın ikinci yarısında 1768-1774 Osmanlı-Rus Harbi sırasında Doğu Akdeniz ve Boğazlar İngiltere için hiçbir ehemmiyet taşımıyordu. O kadar ki bu harp içinde bir Rus filosunun Baltık Denizi'nden Akdeniz'e gelerek Yunan adalarını ve Mora'yı işgal etmesi İngilizlerin müsamahası ve kılavuzluğu ile mümkün olmuştu. Fakat 18. yüzyılın sonlarına doğru İngiltere, doğuda kurmuş olduğu imparatorluğun büyük önemini kavradı. Bu imparatorluğa giden yolların güvenini sağlamak İngiltere politikasının başlıca amacı oldu. Hindistan'la Avrupa arasında en kısa yol Akdeniz'den geçtiği için bu deniz İngiltere için yalnız ekonomi bakımından değil fakat politika bakımından da değer kazandı. Akdeniz egemenliğini kimseye kaptırmamak İngiltere için temel problemler arasına girdi. Kendisi 1713'te Atlas Denizi ile Akdeniz'in kapısı olan Cebeli Tarık'a yerleşmişti. Napolyon Bonaparte'ın Mısır'ı istila sebeplerinden birinin de İngiltere'yi sömürge yollarında vurmak olduğu için İngiltere, Türkiye ve Rusya ile Fransa'yı Mısır'dan çıkarmak için işbirliği yaptı. Bu olay kendisine Akdeniz'in orta yerinde strateji yönünden önemli yer olan Malta'yı kazandırdı. İngilizler bir aralık geçici olarak yerleştikleri Mısır'ı bile işgal etmeyi düşündüler. Çünkü Hindistan'a giden yollardan en önemlisi buradan geçmekteydi. Hindistan yollarından bir başkası da Dicle-Fırat Vadisi'nden Basra Körfezi'ne uzanan yoldu. Bu yolda Osmanlı egemenliğinde bulunuyordu. İngiltere'nin Osmanlı topraklarının tamlığına taraftar olması bu yollar sebebiyledir. İngiltere bu yolların Fransa'nın veya Rusya'nın eline geçmesini önlemek için Osmanlı İmparatorluğu'yla devamlı surette işbirliği yapmayı politikasının temelli prensiplerinden biri saymıştır. Avusturya ve Prusya'nın Boğazlar problemiyle ilgisi. Deniz devleti olmadıkları için Avusturya ve Prusya, Boğazlar üzerinde bundan önce saydığımız üç büyük Avrupa devletinin politikalarına benzer politikaya sahip olmamışlardır. Avusturya, Osmanlı İmparatorluğu'nun komşusu olduğu için bu imparatorluğun mukadderatıyla ilgilenmiş, Prusya da Avrupa büyük devleti sayıldığından Avrupa problemi haline alan Osmanlı meselelerinde düşüncesini söylemeye davet edilmiştir. Sözün kısası bu iki devlet Boğazlar meselesinde hiçbir zaman teşebbüs sahibi olmamışlardır. 1841'de Boğazlar hakkında karar vermek için Londra Konferansı'nın toplanacağı günün arifesinde büyük devletlerin Boğazlar meselesi hakkındaki genel düşünce ve durumları yukarıda açıklanan şekildedir. Boğazlar problemi hakkında Londra Anlaşması, 3 Temmuz 1841. Mısır meselesinin halline esas olmak üzere 1840'ta Londra Antlaşması'nı imzalamış olan dört devlet, Boğazlar problemini de Londra'da bir konferansta çözmeyi uygun buldular. Birinci konferansa iştirak etmemiş olan Fransa da bu konferansa çağrıldı. İlkin Fransa ve Avusturya'nın Osmanlı İmparatorluğu topraklarının mülkiyet tamlığı prensibinin tanınması hakkında ileri sürdükleri teklif görüşüldü. ve Rusya'nın itirazları yüzünden reddedildi. Bundan sonra yalnız İstanbul'la Boğazların durumu hakkında bir karara varılmak için çalışıldı. Neticede İngiltere, Rusya, Fransa, Avusturya, Prusya ve Osmanlı mürahhasları arasında Londra Anlaşması imzalandı. Dört maddeli olan bu antlaşmanın özü ve önemi ilk iki maddededir. Madde 1. Padişah, barış halinde bulunduğu yabancı devletlerin harp gemilerine boğazları kapamak hususunda Osmanlı İmparatorluğunca öteden beri kaide olarak kabul edilmiş olan prensibi gelecekte de yürürlükte bulundurmak yolunda kesin karar verdiğini bildirir. Madde 2. Padişah, eskiden olduğu gibi dost devlet elçilerinin muhabere hizmetinde bulunacak olan harp bayrağı taşıyan hafif harp gemilerine özel fermanlarla boğazlardan geçiş hakkı verebilir. Bu maddelerdeki hükümler Rusya'nın bir zaferi gibi sayıldı. Çünkü Rusya bu hükümlerle hünkâr iskelesinde sağlamış olduğu boğazların kapalılığı prensibini devam ettirmiş ve Karadeniz'deki güvenini tekrar sağlamış oluyordu. Fakat aynı antlaşmayla da boğazlarda olsun, Doğu Akdeniz'de olsun, egemenlik veya nüfuz kazanmak emelinden de vazgeçmiş oluyordu. İngiltere, Fransa, Avusturya ve Prusya'da zaten Rusya'nın en çok genişleyici emellerinden korktukları için Boğazlar Antlaşması onların da çıkarlarına uyuyordu. İçinde bulunduğu zayıf ve çaresiz durumda Boğazlar Antlaşması Osmanlı İmparatorluğu için de kârlıydı. Osmanlı devlet adamları Rusya'nın İstanbul ve Boğazlar üzerinde himayesini tanımaktansa aynı yerler hakkında Avrupa büyük devletlerinin toplu garantisini kabul etmeyi çok daha faydalı buluyorlardı. Ancak bu toplu garanti 5 büyük devletin arasında ahengi kaybolduğu andan itibaren İstanbul ve Boğazların dolayısıyla bütün Osmanlı İmparatorluğu'nun mukadderi tekrar tehlikeye girmekteydi. Boğazlar Antlaşması uzun ömürlü olmadı. 1853 yılına kadar yürürlükte kaldı. Fakat bu tarihte Rusya'nın Osmanlı İmparatorluğu'nu pay etme ve himayesi altına alma teşebbüsleri neticesinde Fransız ve İngiliz donanmalarının Osmanlılara yardım maksadıyla Çanakkale Boğazı'nı geçmeleri üzerine suya düştü.